Şu an devasa bir süpermarkette olduğunuzu hayal edin. Karşınızda böyle onlarca farklı marka, bir sürü barbekü sosu var.
Evet, tam bir kabus.
Aynen öyle. Normalde ne yaparsınız? Telefonu çıkarıp markaları tek tek aratırsınız, yorumları okursunuz falan. Bayağı zaman kaybı yani.
Kesinlikle.
Sizin için özel olarak hazırladığımız bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün bu eski arama yöntemlerinin neden tarih olduğunu konuşuyoruz. Elimizde çok sağlam bir kaynak var. The New York Times teknoloji yazarı Brian X. Chen'in notları.
Harika bir deneyim yazısıydı o gerçekten.
Değil mi? Bu notlar üzerinden Google'ın yeni yapay zeka modunun bilgiyle kurduğumuz ilişkiyi nasıl kökten değiştirdiğini inceliyoruz. Kısacası o arama çubuğuna kelimeleri yazıp mavi linkleri beklediğimiz devir artık kapanıyor.
Kapanıyor çünkü eski sistem aslında hani bir nevi devasa ve çok hızlı bir kütüphane fihristiydi. Sizin yazdığınız kelimeleri alıp o kelimelerin geçtiği metinlerle eşleştiriyordu sadece. Ama Chen'in deneyimlediği bu yeni yapay zeka modu basit bir eşleştirme motorundan çok anlamsal bir kavrama aracına dönüşmüş durumda.
Yani kelime devrinden kamerayı doğrudan fiziksel dünyaya doğrultma devrine geçiyoruz.
Aynen öyle. O barbekü sosu örneğinde olduğu gibi kamerayı rafa doğrulttuğunuzda sistem pikselleri tarayıp sadece etiketleri okumakla kalmıyor.
Arka planda başka şeyler de dönüyor, değil mi?
Tabii. Aynı anda America's Test Kitchen gibi o güvenilir gastronomi kaynaklarını tarıyor ve saniyeler içinde işte aradığın sos tam da bu diyebiliyor size.
Sanki cebinizde böyle anında devreye giren uzman bir şef taşıyorsunuz.
Evet, ya da usta bir tamirci.
Bak o tamirci örneği kaynaklardaki o araba parçası meselesi gerçekten çok çarpıcıydı. Düşünsenize elinizde arabadan kopmuş, kırık dökük plastik bir parça var. Adını sanını bilmiyorsunuz.
Arama motoruna ne yazacaksınız ki zaten? Siyah kırık plastik yazsanız bir işe yaramaz.
Hiçbir şey çıkmaz. Ama sadece fotoğrafını çekiyorsunuz ve sistem bunun bir ayna taban kapağı olduğunu söylüyor. Peki bunu tam olarak nasıl yapıyor? Sadece görsel bir arama mı bu?
Hayır, sadece şey değil, görsel benzerlik aramıyor. Bizim çok modlu, anlamsal kavrama dediğimiz bir işlem yapıyor. O kırık plastiğin şeklini, rengini, dokusunu piksel piksel alıp bunu soyut bir kavrama çeviriyor.
Yani o nesnenin ne olduğunu idrak ediyor bir nevi.
Aynen. Ardından arabanızın modeliyle çapraz referans yapıyor. Mevcut yedek parça veri tabanlarını tarıyor, fiyatları çekiyor. Yetmezmiş gibi o parçanın nasıl takılacağını gösteren en doğru YouTube eğitim videosunu bulup anında ekranınıza getiriyor.
İnanılmaz gerçekten. Eski motorlar sadece bizim dilimizi konuşan bir kütüphaneciydi. Yeni sistem ise hem dilimizi konuşuyor hem de kendi gözleriyle görüyor.
Ve fiziksel problemi anlıyor.
Evet, görsel veriyi anlamak işin fiziksel boyutu zaten. Fakat benim asıl ilgimi çeken yapay zekanın bu veriyi sizin kişisel zaman çizelgenizle yani kendi bağlamınızla birleştirmesi.
İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor.
Kaynaklarda küçük bir çocukla yapılan uçak seyahati planlamasından bahsediliyor ya, sisteme bana uçuş bul dediğinizde size sadece en ucuzunu çıkarmıyor. Çocuğunuz olduğunu bildiği için saat 16'dan önce varış kriterini öne çıkarıyor.
Çünkü bir çocuğun öğleden sonraki uyku düzeninin, uçuş stresini nasıl etkileyeceğini sistem bir şekilde biliyor. Mesele sadece veri bulmak değil artık.
Sentezlemek, değil mi?
Kesinlikle. Veriyi kullanıcının kişisel kısıtlamalarına göre sentezliyor. Bunu büyük resimle bağdaştırırsak aynı şeyi ortopedik ayakkabı ararken de yaşıyoruz.
Eskiden olsa onlarca site gezip sayfalarca ürün incelemesi okumanız gerekirdi falan.
Evet, avantajları ve dezavantajları zihninizde tartmak zorunda kalırdınız. Şimdi sistem tüm bu dağınık veriyi çekiyor, okuyor ve saniyeler içinde farklı modellerin artılarını, eksilerini gösteren temiz bir tablo oluşturuyor.
Zihinsel yükü tamamen üstleniyor yani.
Aynen öyle.
Bir dakika, bu noktada araya girip kaynaklardaki o çok kritik veriyi de hatırlatmam gerek. Tüm bu asistanlık, sentezleme falan kulağa harika geliyor ama raporda bir de %10'luk bir halüsinasyon yani uydurma riskinden bahsediliyor.
Evet, bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor tabii.
Günde 5 trilyondan fazla arama sorgusu yapılıyor. Bu ortamda kararlarımızı %10 hata payı olan bir yapay zekaya bırakmak gerçekten güvenli mi?
Çok haklı bir şüphe bu. %10 demek her 10 sorgudan birinde yanlış veya eksik yönlendirilmeyi ihtimaliniz var demek.
Bayağı yüksek bir oran bence.
Öyle. Bu aslında teknolojinin hala gelişim aşamasında olduğunu gösteriyor. Ama madalyonun diğer yüzünde sistemin belirli görevlerdeki o insanüstü doğruluğu var.
Ne gibi?
Mesela dolandırıcılık tespiti örneğini düşünün. Orijinal bir yedek parça kutusuyla böyle çok iyi kopyalanmış sahtesi yan yana durduğunda ne olur?
Yani ben muhtemelen farkı anlamam bile.
İnsan beyni o karmaşık seri numarasındaki tek hanelik farkı veya yazı tipini kolayca gözden kaçırabilir. Yapay zeka ise o piksellerdeki anormalliği milimetrik sapmayı saniyesinde yakalıyor ve sahtekarlığı deşifre ediyor.
Anladım. Yani özetle teknoloji artık sadece bilgi arama aracı değil, hayatımızdaki pratik engelleri kaldıran, gerçek dünya sorunlarını çözen aktif bir güç diyebiliriz bu analiz için.
Kesinlikle. Market raflarında kaybolmaktan tutun da uçuş planlamasına kadar yanımızda.
Bizi bilgi yığınından kurtarıyor resmen.
Öyle. Ancak analizi bitirmeden önce tüm bu konforun getirdiği ve üzerine düşünmemiz gereken daha derin bir mesele var bence.
Nedir o?
Eğer arama motorları internetteki o devasa veriyi bizim yerimize süzüyor, seçenekleri eliyor ve karşımıza en mantıklı tabloyu çıkarıyorsa uzun vadede ne olacak? Kendi başımıza analiz yapma ve zor kararlar alma kaslarımız zayıflayacak mı?
Wow, çok iyi bir nokta.
Hayatımızı kolaylaştıralım derken en temel insani yetilerimizden birini, yani seçim yapma özgürlüğümüzü yavaş yavaş yapay zekaya mı devrediyoruz? Bence asıl düşünülmesi gereken şey bu.
Üzerine saatlerce konuşulabilecek harika bir son düşünce oldu. Kesinlikle kendi kendimize sormamız gereken bir soru.